Ayrım 9, sayfa 122. Haklısınız. Bir yüzük, bir mühür yüzüğü vardı. Bu yazının eşinize ait olduğundan emin misiniz? Onun el yazısı çeşitlerinden bir tanesi. El yazılarından mı dediniz? Daha çok acele edeceği zaman bu yazıyı kullanır. Genelde kullandığı el yazısına pek benzemez ama bunu da kullandığını biliyorum. Sevgilim, korkma sakın. Her şey düzelecek, göreceksin. Büyük bir hata var ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Biraz zaman alabilir. Sabırlı ol. Neville. Bir kitabın boş sayfasına yazılmış kurşun kalemle. Islak değil. Temizliğe pek de önem vermeyen biri tarafından Gravesend'den gönderildiği anlaşılıyor. Zarf anladığım kadarıyla tütün çiğneyen biri tarafından yapıştırılmış görünüyor. Bu mektubun eşiniz tarafından yazıldığından kesinlikle eminsiniz değil mi? Eminim, evet. Neville yazmış. Bugün Gravesend'den postaya verildiği anlaşılıyor. Siz yine de fazla imser olmayın Bayan St. Clair. Tehlike tam olarak geçmiş sayılmaz. Bu mektup bize yaşadığımız kanıtlar değil mi Bay Holmes? Böyle olmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki biri bize oyunu oynuyor olmasın. Bu arada yüzük pek bir şey kanıtlamıyor çünkü ondan alınmış da olabilir. Bu yazının onun el yazısı olduğundan eminim Bay Holmes. Şunun olması da mümkün. Mektup pazartesi günü yazılmıştır ama bugün postaya verilmiştir. Haklısınız. Eğer böyleyse arada geçen zamanda çok şey yaşanmış olabilir. Oh Bay Holmes, lütfen beni daha fazla karamsarlığa sürüklemeyin. Her şey yolunda. Aramızda güçlü bir duygusal bağ vardır bizim. Eğer başına kötü bir şey gelmiş olsaydı, bunu mutlaka hissederdim. Öyle ki, bakın size küçük bir şey anlatayım. Geçenlerde yatak odasında elini kestiğini ben yemek odasındayken hissedip hemen yanına koşmuştum. Bu küçük sıradan bir olay. Başına daha önemli bir şey gelmiş olsa hissetmez miyim sanıyorsunuz? Olur mu öyle şey? Ben birçok kez buna ilk elden tanık olan biriyim. Bir kadının sezgilerinin ne kadar güçlü olduğunu bildiğim için çözümleyici aklın çıkardığı sonuçlardan daha çok onların sezgilerine güvenirim. Bu nedenle sanırım mektupla birlikte hissiyatınızın artmış olmasını anlayışla karşılayabiliyorum. İyi ama bu durumda kocanız neden eve dönmüyor? Kim bilir, inanılmaz bir durum. Neden böyle davrandığını anlayamıyorum. Size küçük bir haber bile vermeden pazartesi günü ansızın ortadan kaybolması pek mantıklı değil üstelik. Öyle denilebilir. Swendham sokağında gördüğünüz ana dönecek olursak, yeniden, o an çok şaşırdınız herhalde. Hem de nasıl? Pencerenin açık olduğunu söylemiştiniz değil mi? Evet. Bu sırada size seslenmiş olabilir mi? Belki. Fakat siz yalnızca çığlık sesini duydunuz. Haklısınız. İmdat diye seslenmiş olabilir mi? Olabilir pek tabii. El de salladı. Birden aşağı doğru çekildiğini mi gördünüz? Öyle bir şey, evet. Birden yok oldu. Kendisinin geriye doğru sıçramış olması da mümkün. Odada başka birini gördünüz mü? Hayır, görmedim. Fakat o korkunç suratlı adam zaten odada olduğunu söylüyor. Naskar da içeri girdiğinde merdivenin dibinde bitivermişti aniden. Evet, kocanın size el kol işareti yaparken üzerinde kendi giysileri vardı değil mi? Öyle ama üzerinde her zamanki yakalanını ve kravatını görmediğine eminim. Çıplak boynunu gördüğümde net bir şekilde hatırlıyorum. Peki Swandam sokağından size daha önce söz ettiğini hiç hatırlıyor musunuz? Hayır. Afyon kullandığına ilişkin bir şeye hiç tanık oldunuz mu? Kesinlikle hayır. Bu bilgiler için teşekkür ederim Bay St. Clair. Bazı şeylerden emin olmak için her şeyin üzerinden bir kez daha gitmek yararlı olabiliyor. Bunları size onun için sordum. Artık yemeğimizi yiyebiliriz sanırım. Daha sonra da odalarımıza çekilmeyi planlıyoruz. Yarın hepimiz için yorucu bir gün olacak sanıyorum. Çift yataklı, geniş ve ferah odamıza çıktık yemekten sonra. Günün yorgunluğunu atmak için hemen yatağa girdim. Bütün bir gece süren macera beni fazlasıyla yormuştu. Buna karşın Sherlock Holmes, aklına takılan bir konu veya olay olduğunda günlerce, hatta haftalarca dinlenmeden çalışabilirdi. Konuya ilişkin sonuç alabileceği bir noktaya gelmeden veya konunun henüz sonuç alınabilecek kadar olgunlaştığına hükmetmeden öncelikle bildiklerini yeniden bir araya getirir, farklı şeyler kurgulayarak olabilecekler hakkında bir sonuca ulaşmak isterdi. Bu süreç onun açısından yorucu olmasına karşın sonuna kadar dayanacak iradeyi gösterdiğine çoğu kez tanık olmuşluğum vardır. Bu nedenle kendimi yatağa attığım sırada o paltosunu ve ceketini çıkardıktan sonra mavi renkli geniş bir sabahlık giymişti. Odanın içinde gezinerek yataktaki yastıkları ve kanepe ile koltuğun minderlerini kullanarak kendisine bir tür şark köşesi hazırladı. Ağzında piposuyla mavi dumanlar eşliğinde gözlerini tavana dikerek, lambanın kısık ışığı altında sessiz ve sakin bir şekilde buraya kurularak derin düşüncelere daldı. Göz kapaklarım kapanmaya başladığında onu aynı şekilde otururken gördüğümü hatırlıyorum. Güneşin çoktan doğmuş olduğunu fark ederek yataktan fırladığım sırada bile Aynı şekilde oturmakta olduğunu şaşırarak gördüm. Aynı yerde piposu ağzında ve tüten dumanlar eşliğinde odanın içi bundan dolayı bütün tütün kokuyordu. Bütün bir gece içtiğinden olsa gerek, tütün yığını sona gelmişti. Kalktığımı görünce seslendi. Günaydın Watson. Günaydın. Bu durumda benimle sabah sabah küçük bir gezi çıkmaya hazırsındır umarım. Bundan kuşkun olmasın. Öyleyse hemen giyinmelisin dostum. Anladığım kadarıyla köşkte henüz uyanan kimse yok. Kahya'nın kaldığı yeri biliyorum nasıl olsa. Ondan arabamızı hazırlamasını isteyebiliriz. Daha sonra kendi kendine gülümsediğini fark ettim. Gece yatarken gördüğüm cildinde en küçük bir iz yoktu. Hemen giyinmeye koyulmuştum bile. Bu sırada göz ucuyla saatime bakmayı da ihmal etmedim. Henüz saatin 4:25 olması nedeniyle kimsenin kalkamamış olmasını normal karşılamak gerekiyordu. Holmes bu sırada arabayı hazırlaması için Kahya'yı uyandırmış ve geri dönmüştü. Ben de bu sırada hazırlıklarımı tamamlamış sayılırdım. Bulduğum şeyi test etmek istiyorum Watson dedi çizmelerimi giyerken. Kendimi aslına bakarsan Avrupa'nın en aptal adamı sayacağım neredeyse. Hani beni Charing Cross'tan atsalar hak etmiş sayılırım. Fakat sana şu kadarını söylemeliyim ki meselenin kilidini çözdüğümü düşünüyorum. Nasıl oldu bu peki diye sordum espri bir şekilde. Banyoda dedi. Çok ciddiyim diye ekledi şaşırdığımı görünce. Az önce orada buldum ve şu an çantamda. Hadi hemen gidip kontrol edelim. Bakalım olayın kilidini doğru bulmuş muyuz? Elimizden geldiği kadarıyla sessiz olmaya çalışarak aşağı kata indik ve sabah güneşine çıktık birlikte. Arabayı hazırlamış olan Kahya, yarı giyinik bir şekilde bizi bekliyordu. Az sonra arabanın içinde Londra'ya doğru yol almaya başlamıştık bile. Arka kısımlarındaki sebzeleri şehre ulaştırmaya çalışan birkaç yük arabasını saymazsak, yolun her iki tarafından dizilmiş köşkler derin bir sessizlik içinde henüz uyanmamış görünüyordu. Sonuçlar açısından bakılınca bu kadar ilginç olabileceği hiç aklıma gelmemişti dedi Holmes bir yandan arabayı sürerek. Şu kadarını bilmemi isterim ki bazen insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Adeta kör oluyor. Yine de en kısa yoldan çözebildiğimize inanıyorum. Surrey'e vardığımızda ise erken kalkanları görmeye başlamıştık artık. Uykulu gözlerle pencerelerden bakan insanlarla tek tük karşılaşıyorduk. Waterloo Köprü yolunu geçerek nehrin karşı yakasında önce Wellington sokağına, daha sonra da Bow sokağındaki karakola ulaştık. Sherlock Holmes polisler arasında tanınmış biriydi. Bu nedenle kapıda nöbet tutan iki polis memuru onu görünce selam verdiler. Bunlardan biri atları tutarken diğeri de içeriye kadar bize eşlik etti. Bugün kim nöbetçi diye sordu Holmes. Müfettiş Bradstreet. Oh, Bradstreet, nasılsın? Bu sırada başında tepeli şapka ve klasik düğmeli ceketiyle biraz uzun boylu, iri yapılı bir polis memuru yanımıza gelivermişti. Özel bir şey konuşmak istiyorum sizinle, uygun musunuz? Ne demek Bay Holmes, lütfen odamıza geçelim. Müfettişe yakışır bir şekilde büyük bir masa, geniş raflar ve duvara asılı telefonuyla dikkat çekiyordu o da. Müfettiş yerine geçtikten sonra, size nasıl yardımcı olabilirim Bay Holmes? Bir soruşturmada suçlanan şu dilenci bunun için geldi müfettiş. Kendisi ilgili Bay Neville St. Clair'in kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma için burada tutuluyor. Haklısınız. Soruşturma devam ederken elde edeceğimiz bilgiler işe yarayabilir diye gözaltına tutuyoruz kendisini. Bu durumda kendisi şu an burada. Hücrede tutuluyor. Şu ana kadar onu soran kimse oldu mu? Onun gibi pis bir herifi kimsenin soracağını sanmam. Pis mi dediniz? Evet öyle. Hiç olmazsa ellerini yıkasın diye ne kadar üstelersek üsteleyelim yıkamıyor pis herif. Şu davası görülsün de onu bir içeri atalım. O zaman görür gününü. Onu hapiste iyice yıkarlar umarım. Onu görseniz eminim siz de bana hak vereceksiniz. Bunu bizim için yapar mısınız gerçekten? Onu görmeyi ben de çok isterim. Bu kadar istiyorsanız neden olmasın? Hadi sizi götüreyim. Çantanızı burada bıraksanız da olur. Yanımda kalsa daha iyi. Nasıl isterseniz bu taraftan. Bizi koridorda biraz yürüttükten sonra açtığı demir parmaklıklı bir odaya aldı. Buradan bir merdiven sarkıtarak aşağı indirdi bizi. Daha sonra da her iki yanında sıra sıra kapılar dizilmiş olan başka bir koridora soktu. Sağdan üçüncü kapı. İşte burası. Onu tuttuğumuz yer dedi müfettiş. Sessizce kapının üzerinde gözetleme kapağını açarak içeriye baktı. Uyuyor. Bakın burada. İkimiz de müfettişin işaret ettiği yerden içeri baktık. Dilenci yüzü bize dönük bir şekilde ağır ağır nefes alarak uyuyordu. Orta boyluydu. Üzerindeki eski püskü paltosunu çıkarmadan öylece yatmıştı. Müfettişin dediği gibi kirli ve bakımsızdı. Suratındaki kir, onun çirkin ve ürkütücü görünümünü gizleyemiyordu. Gözünün hemen alt tarafından inen yara tavşan dudağına kadar uzanıyordu. Bu ön taraftaki birkaç dişini açıkta bırakmıştı. Parlak kızıl saçları ise dağınık bir şekilde alnına ve gözlerinin üzerine düşmüştü. Şu güzelliğe bakar mısınız dedi müfettiş. Haklısınız. Bu adam kesin bir banyoya ihtiyaç duyuyor, dedi Holmes. Bunu tahmin ederek hazırlıklı gelmiştim, dedikten sonra çantasından büyükçe bir banyo süngeri çıkarmıştı. Bu sırada ben olay karşısında şaşkınlıktan neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Ne kadar şakacısınız Bay Holmes, dedi müfettiş. Şu kapıyı bana sessizce açarsanız bu kirli suratı adam edebiliriz gibime geliyor. Olabilir, dedi müfettiş. Bol sakalın hücreleri bu kadar pisliği kaldırmaz. Biraz temizlik iyi gelir, diyerek anahtarıyla kapı kilidini hemen açıverdi. Bu sırada biz de sessizce içeriye süzüldük. Adam bizim geldiğimizi fark etmeden hafifçe yerinde gerindikten sonra ağır uykusuna devam etti. Bu sırada Holmes kovanın içerisinde ıslattığı süngeri ani bir hareketle dilencin suratına sürüverdi. Bana ve müfettişe hitaben, sizi tanıştırayım. Kent ilçesinden Bay Neville St. Clair. Bu büyük bir şaşkınlık anıydı. Dilencinin çirkin suratı süngerin değmesiyle birlikte aniden değişmeye başladı. Tıpkı kabuğundan soyulan bir ağaç gibi. O çirkin surattaki değişim görülmeye değerdi. Kirden pis bir kahverengiye dönüşmüş suratın rengi değişirken, korkunç yara izi ve tavşan dudakta düzelmişti. Kızıl saçlarının da değiştiğini görünce merakla ortaya çıkan yeni surata bakmaya başlamıştık. Ortaya bu kez biraz soluk benizli, siyah saçlı, ürkek ve tedirgin bakışlarıyla yeni bir yüz çıkmıştı. Gözlerini uçturan adam olan biteni anlayamamanın verdiği telaşla uyku mahmurluğunu üzerine atmaya çalışıyordu. Bütün bunları anlaması ve uyku mahmurlarından kurtulması o kadar uzun sürmedi. Bu anda suçüstü yakalanmış gibi attığı küçük bir çığlığın ardından yüzünü yeniden uyandığı yastığa gömmüştü. Sanki yüzünü kimseye göstermek istemiyor gibiydi. Vay canına, şuna bak. Bu aramakta olduğumuz kayıp adam değil mi? Diye bağırdı müfettiş. Az önce dilenci, şimdi ise Bay Neville olan adam, kendini olayların akışına bırakmaya karar vermiş bir ruh haliyle müfettişe dönerek, ''Haklısınız. Peki beni neyle suçlamayı düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim?'' dedi. Bay Neville St. Clair'i öldürme diyeceğim ama şu anda bunu da diyemiyorum, dedi şaşkın bir gülümsemeyle müfettiş. Yok, hayır. Şaşırtıcı bir durum gerçekten. 27 yıldır polislik yaparım. İlk kez karşılaşıyorum böyle bir olayla. Ben Neville St. Clair olduğuma göre demek ki ölmüş olamam. Bu durumda böyle bir suçun olmadığını da anlamış oluruz. Kaldı ki bu ortaya çıktığına göre beni burada tutmanızı gerektirecek suçun maddi koşulları da ortadan kalkmış oluyor. Belki ortada bir suç olmayabilir, dedi Holmes konuya müdahale etme gereği duyarak. Keşke karınıza güvenmiş olsaydınız. Burada söz konusu olan karım değil ki, çocuklarım. Onların benden utanmalarını hiçbir zaman istemedim. Ah tanrım, bu utanca nasıl katlanırım? Ne yapacağım şimdi ben? Sherlock Holmes bu durumda Bay Neville'e babacan bir tavırla yaklaşmak gerektiğini düşündü. Yasal yollara başvurmaya kalkarsan bu seni daha çözümsüz bir noktaya getirecektir. Böyle bir şey yapman halinde olay herkes tarafından duyulacaktır. Buna karşın başka bir çözüm yöntemi daha var. Eğer polis hakkında bir dava olmadığını ve suç işlemediğin konusunda ikna edebilirsen, bu durumda olay belki de kayıtlara bile geçmeyebilir. Müfettiş Bradstreet bu konuda size yardımcı olabilir ve alacağı notları daha üst makamlara ileterek olayın mahkemeye kadar uzamasının önünü kesebilir. Tanrı sizi korusun diyen adam heyecanla açık etti boynları karşısında. Bu soru çocuklarımın öğrenmesi hayatta en son isteyeceğim şey. Onlar öğreneceğine hapiste yatmaya, hatta idam bile olmaya razıyım. İsterseniz başınızdan geçenleri ilk duyan siz olun. Babam Chesterfield'da okul müdürüydü. Eğitimimi orada aldım. Genç yaşımda çok yer gezdim. Sahne tozu yuttum ve en sonunda Londra'da yayınlanan bir akşam gazetesinde muhabir olarak çalışırken buldum kendimi. Bir gün editörüm benden şehirdeki dilencilerle ilgili bir yazı dizisi hazırlamamı istedi. Bu ilginç görevi doğal olarak sevinçle karşıladım. Bugün sizin de farkına vardığınız olaylar zinciri o zaman başladı. Dilencilerin neler yaşadıklarını, onların dünyalarını anlatmak için onlardan biri gibi davranmanın yararlı olacağını düşündüm. Sahneyle olan yakınlığım bana makyaj şeylerinin nasıl yapıldığı konusunda epey deneyim sağlamıştı. Hatta şu kadarını söyleyeyim, o zamanlar bu konuda kimse benimle yarışamazdı bile. Yüzüme koyu bir makyaj yaparak başladım işe ama yeterli değildi. Kendimi biraz da acındırmak için az önce sildiğiniz yara izini yaptım. Daha sonra bunu bir adım daha ileri götürerek dudağımın yukarı doğru kalkık durmasını sağladım. Ten rengi bir bant kullanarak. Bu makyajı kızıl bir peruk ve paçavraya dönüşmüş giysilerle tamamlayarak işe koyuldum. Şehrin iş merkezlerinden birinde daha çok kibrit satıcısı kılığında dilenmeye başladım. İlk günün sonunda akşam eve döndüğümde gördüğüm manzara beni oldukça şaşırtmıştı. 7 saat dilenmiş olmama karşın 26 şilin ve 4 bin toplamayı başarmıştım. Bunu dikkate almadan makale yazmaya koyuldum hemen. Aksilik işte. Bir gün kefil olduğum arkadaşım senedini ödeyemeyince tamı tamına 25 sterlin bir borcun altına girmiş oldum. Bu beklenmedik bir durumdu. Ne yapıp edip borcu ödemem gerekiyordu. Ama nasıl? Bu sırada aklıma parlak bir fikir geldi. Hemen de uygulamaya koyuldum. Önce gidip alacaklardan 2 hafta kadar bana zaman tanımalarını istedim ve bunu koparmayı başardım. Hemen sonra da müdürümden izin aldım. Bu süre içerisinde her gün düzenli olarak kılık değiştirerek dilencilik yapmaya devam ettim. Çok değil en fazla 10 gün içerisinde parayı toplamış ve borcumu ödemiştim. Oldukça basit sayılabilecek bir makyaj sayesinde dilencilikten oldukça iyi para kazanacağını bir kez keşfetmiş bulunuyordum. Basit bir makyaj sonucunda büründüğüm dilencilik sayesinde şapkamı önüme koyarak bir günde kazandığım parayı ancak bir hafta köpek gibi çalışarak kazanabiliyordum. Gururum mu, para mı? Savaşı ne yazık ki para kazandı. Muhabirliği bırakarak dilenciliğe başladım. Bu küçük sırrımı sadece bir tek kişi biliyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi, Swendham sokağında her sabah beyefendi kılığında yukarı çıktığım dilenci kılığında aşağı indiğim, akşamları da tam tersini yaptığım dairenin sahibi Laskar. Bu adama da iyi para vererek susturmayı başarıyordum. Kısa sürede önemli bir para kazanabileceğimi fark ettim. Bu sokaklarda yılda 700 sterlin kazanmak öyle her dilencinin harcı değildir. Bu miktar, üstelik benim yıllık ortalama kazancımdan bile aşağıdadır. Makyajımın çok iyi olması ve oyunculuk deneyimlerim sayesinde bir zaman sonra şehirde tanınan bir dilenci olmayı başarmıştım. Her gün bu zavallı görünüm sayesinde yüzlerce pini şapkamda toplanıyordu. Öyle ki kazancımın günde 2 sterlinden aşağı düşmesi durumunda işlerin iyi olmadığını düşünmeye başladım. Para kazandıkça giderek daha da hırslı olmaya başlamıştım. Kazandıklarımı bir yatırıma dönüştürmem gerektiğine karar vererek şehir dışında bir ev aldım ve ardından da evlendim. Burada kurduğum diğer hayatımda kimse benim gerçekten ne iş yaptığımı bilmiyordu. Sevgili karım bile şehirde bazı işleri takip ettiğimi biliyor ama gerçekten ne iş yaptığımdan en küçük bir haberi olmuyordu. Olayın olduğu güne geliyorum. Geçen pazartesi didenmeyi tamamlamış, Afyon Tekkesi'nin üstündeki mekanda kıyafetimi değiştiriyordum. Bu sırada pencereden dışarı doğru öylesine bir bakış atınca, birden karımın sokağın orta yerinde durmuş, bana baktığı gözüme ilişti. O kadar şaşırdım ki, ne yapacağımı bilemememin getirdiği telaşla, çığlık atarken bir yandan da elimle yüzümü gizlemek istedim. Karımın buraya gelebileceğini düşünerek, hemen sır ortağım Laskar'ın yanına giderek, yukarı gelmek isteyen olursa engellemeye çalışmasını söyledim. Biraz sonra karımın sesini aşağıda duydum. Laskar'ın onu yukarıya çıkaramayacağını biliyordum. Bu sırada ben de telaşla, yeniden dilenci kıyafetlerimi giyerek, makyajımı yaptıktan sonra, peruğumu kafama geçirdim. Beni bu makyajla karımın bile tanıyamayacağından emindim. Zamanın aleyhime işlediği bir sırada evin arınabileceğini düşünerek yeni elbiselerimi de gizlemem gerektiği aklıma geldi. Aksilikler peşi sıra geldi. Pencereyi açmak isterken sabah evde küçük bir kaza sonucu kanayan parmağım yeniden kanamaya başladı. Penceredeki kan izi bu sırada oluştu. Ceketimin ceplerini elime o sırada geçen madeni paralarla doldurarak dışarı attım. Diğer elbiseleri de pencereden dışarı atacaktım ama polislerin merdivenlerden yukarı çıktığını fark ettiğim için bunu başaramadım. Daha sonra olanları zaten biliyorsunuz. Polisler beni Neville St. Clair olarak değil, onun katili olarak gözaltına aldılar ve karakola getirdiler. Kendime ilişkin anlatabileceklerim bunlar. Bu arada tanınmamak için de yıkanmayı şu ana kadar reddettim. Bu sayede belki kurtulabilirim diye düşünüyordum. Tekkenin üst katındaki araştırma sırasında bir ara fırsatını bulup Laskar'a yüzümü vererek ne yapması gerektiğini aceleyle anlattım. Göndermesini istediğiniz o not karınızın eline daha dün ulaştı dedi Holmes. Bu çok kötü olmuş gerçekten. Karım için kim bilir ne kadar zor bir hafta olmuştur. Laskar sürekli olarak polis gözetiminde olan biri, dedi müfettiş Bradstreet. Bu nedenle mektubu göndermek onun açısından öyle kolay bir şey değil. Bunu oraya takılan denizcilere vermiş olabilir göndermeleri için. Bu durumda onların da göndermeyi unutmuş olmaları mümkün. Bu akla uygun dedi Holmes kafasını sallayarak. Bunun olması gayet mümkün. Peki ama Bay St. Clair, bugüne kadar dilencilik yaparken başınız poliste hiç belaya girmedi mi? Girmez olur mu? Birçok kez poliste sorun yaşadım. Buna karşın ödenen cezalar can yakmıyor. Bu kadar yeterli bana göre dedi Bradstreet. Eğer bu olayı bir şekilde görünmez yapacaksak, bu Hook Boone hikayesini burada neticelendirmek en iyisi. Bunun için en büyük yemin ediyorum huzurunuzda. Tanrı şahidimdir. Kesinlikle istediğiniz gibi olacak. Böylece olayı burada neticelendirmiş oluyoruz o zaman. Yeniden yakalanmanız durumunda, bütün hikayenin herkes tarafından bilineceğinden emin olabilirsiniz Bay St. Clair. Bu sırada Bay Holmes, size de bir minnet borcumuz var. Siz olmasaydınız, olayı bu şekilde sonuçlandırmak belki hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Fakat bunu nasıl anladığınızı öğrenmek isterim Bay Holmes. Çok çalıştım diye söze başladı Holmes. 5 yastık üstünde sabaha kadar çalışıp, art arda yaktığım pipolar sayesinde ulaştım sonuca. Watson, hadi biz elimizi çabuk tutalım biraz. Belki Baker sokağında kahvaltıya yetişebiliriz. Bu alemde geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Gravesend, GRAVESEND. Waterloo Köprü Yolu, WATERLOO. Wellington Sokağı, WELLINGTON. Bol Sokağı, BOW. Müfettiş Bread Street, BRADSTREET. Kitabın sonu, sayfa 141.